başlıyor.
Merhaba sevgili sinema severler. Üzerinize afiyet. Soğuk algınlığı nedeniyle bir süredir ortalıkta görünemedim. Bu süre içinde nazik ses tellerim de alınmış olmalı ki huzurunuza yabancı ve hastalıklı bir sesle çıkmak da istemedim doğrusu. Bugün yeniden beraberiz ve sizler şu anda Sinema Bir Şenliktir'in 46. bölümünü dinliyorsunuz. Programla ilgili düşünceleriniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Görüş ve önerilerinizi Instagram hesabımdan bana iletmeye lütfen devam edin. Katkılarınız Sinema Bir Şenliktir'i mutlaka daha iyi yapacaktır. Instagram hesabım her zamanki gibi @büyükçınar. Tekrar ediyorum @büyükçınar.
Sevgi duvarı. Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkar baktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim, sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kumkapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki. Başucumda bir sen varsın, bir de evren saymıyorum. Ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çol türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.
Bugün programa ülkemizin büyük şairi Can Yücel'in kendi sesinden dinlediğimiz Sevgi Duvarı şiiriyle başlamak istedim. Bu şiir bana her zaman teatral, sinemasal gelir ve hatta bir masal etkisi yapar üstümle. Sizlerle paylaşmak istedim. Dinlediğiniz şarkı ve sesler 2002 yılı yapımı Fransız Catherine Breillat'ın Amasur, Türkçe adıyla Kız Kardeşim, İngilizce adıyla Fat Girl filminden. Bu film çok tartışıldı, övüldü, yerildi. Kanada'da porno diye yaftalanıp yasaklandı. Oysa bana göre iki kız kardeşin kardeşlik üzerine sohbetlerini içeren, birbirlerine bu kadar benzedikleri, bu kadar yakın oldukları için sevgi-nefret ilişkisi yaşadıklarına dair diyalogları filmi çok özel bir düzeye getiriyor. Kardeşlerden büyük olan 15 yaşında güzel bir genç kız. Küçük olan ise onun 12 yaşındaki şişman kardeşi. Abla güzelliğinin farkında olan ve bunu erkekler karşısında gösterme konusunda pek de çekingen davranmayan ve hemen büyümeye çalışan bir kız. Sırf bu nedenle ailesiyle birlikte çıktığı tatilde gönlünü oldukça hızlı bir şekilde İtalyan bir üniversite öğrencisine kaptırıyor. İtalyan gencin tek amacı da büyük kızı elde etmek, onunla birlikte olmak. Ve bu konuda henüz hiçbir cinsel deneyimi olmayan ablayı ikna etmek için evlenecekleri konusunda söz vermekten de çekinmiyor. Ve bütün bu olan biteni seyretmek zorunda kalan küçük kardeş ise hem cinsel yaşamı merak ediyor hem de ablasına bu konuda destek vermekten çekinmiyor. Filmi yazıp yöneten Frances Catherine Brea, dünya sinemasının mümtaz ve çılgın kadın yönetmeni olarak biliniyor. Ancak deli olmadığı kesin. Yönetmenimiz, kadın cinselliğine ilişkin dizginlenmemiş, aykırı, zaman zaman uzlaşmaktan uzak düşüncelerini perdeye şiddetli bir biçimde yansıtıyor. Yönetmen Brea bu filmiyle sinema geleneklerini yerle bir ediyor. Kendi yorumlarıyla aile filmleri, ergenlik dramaları, kadın öyküleri gibi farklı türleri çok gerilerde bıraktığını da gösteriyor bize. Berlin ve Cannes Film Festivallerinde aldığı ödüllerde bakış açılarını taçlandırmış oluyor. Bugünkü diğer filmimiz Wes Anderson'ın 2000'li yılların başında çektiği The Royal Tenenbaums ya da Tenenbaum ailesi. Filmin oyuncu kadrosu gerçekten herkes var kabilinden bir yapıya sahip. Wes Anderson'ın açıkça The New Yorker dergisinin eski sayılarından esinlenerek ve hızır bir mizah dozu katarak ortaya koyduğu bu tuhaf eser, yönetmenin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. Çizgi filmlerden fırlamışa benzeyen dekorlarla donatılan ve Alec Baldwin'in ifadesiz bir sesle anlattığı bu garip fantezi, yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosunun yapmacık gibi görünen oyunculuklarına tutunuyor. Görsel espriler, örneğin karakterlerin çocukken giydikleri kıyafetlerin yetişkin versiyonlarını giyiyor olmaları, silahların komik bir şekilde patlaması ve komik bir bıçaklama ve üzerine müthiş imalı esprilerle dolu senaryoda dolayısız duygusal içerik neredeyse tamamen ve kasten boşaltılmış. Kusurlarına rağmen Anderson yine de sorunlu aile komedisi üzerine türüne yeni bir tat katmayı başarmış. Bu filmin senaryosuyla Anderson ve diğer senarist Oscar'a aday gösterildiler. Yıllardır Egzotik Karısı, Angelica Huston'un canlandırdığı Ethelyn'le ayrı yaşayan, barodan kovulmuş Gene Hackman'ın oynadığı avukat Royal Tenenbaum zor günler yaşıyor filmde. 3 yetişkin çocuğu var ve her biri ayrı dahi. Biri eski bir profesyonel tenisçi, biri ünlü bir yazar, diğeri de bir finans dehası. Babalarından sakınan ve kendi krizleriyle başa çıkmaya çalışan 3 çocuk, yeniden annelerinin yanına, ailenin 5 katlı evine taşınıyor. İşin ilginç tarafı, evin ailenin sancağını taşıyan bir kulisi var. Ve yaşananların hepsi de çağdaş New York'ta geçiyor. Anne iş ortağına aşıktır. Her zaman gerçek bir dalaverici olan baba, ailesinin ilgisini geri kazanmak için güvenilmez hizmetçisinin yardımıyla ölümcül bir hastalığa yakalanmış numarası yapıyor. Hizmetçi aslında babayı sevmesine rağmen onu öldürmeye çalışıyor. Kendi garip motifleriyle bir aile yaşamı üzerine renkli ama bir o kadar da hüzünlü ve hafif gerçeküstücü bir deneme olan bu film, tuhaf alışkanlıklar ve olağanüstü yetenekler koleksiyonundan pek fazlasını sunmayan iki boyutlu karakterlerle dolu aslında. Bununla birlikte Gene Hackman'ın oynadığı baba, yüzeyde sakin ve kendine hakim görünen ama aslında kendisinden başka kimsenin ihtiyaçlarını düşünmeyen bir adam olarak nispeten doğal oyunculuğu ile üstünlüğünü kabul ettiriyor. Hackman, görünenin ardında ailesini kendi kuralları çerçevesinde geri kazanmak için her türlü fırsata ümitsizce sarılıyor. Ayrıca Gene Hackman senaryonun en iyi repliklerini de kapmış. Sonuç olarak Tenenbaum ailesi tümüyle olamayacak kadar komik ve derin olamayacak kadar geveze, melez bir film. Son derece tatmin edici aynı zamanda. Ve filmden geriye kalan şey ise bol meziyetli ama talihsiz bir ailenin parıltılı neşesi ve acı duygular oluyor. İşlevsel ve üretken olmayan bir ailenin egzantrik üyelerinin çeşitli nedenlerden dolayı isteksizce aynı çatı altında toplanmasını anlatan gülme ve çok beğenme garantili film, Oscar ve BAFTA adaylıklarında ödül alamadı ama prestijli birçok festivalden adından söz ettirerek döndü.
Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar.
Sadece kişisel edebiyat ölçülerime dayanarak bugün bence yaşayan en iyi Türk romancı olarak bildiğim Selim İler'in Melun adlı yapıtından söz etmek istiyorum bugün. Birkaç neslin edebi ve toplumsal hafızası olan yazarımız, inceliklerin, zarafetin yazarıdır. Yazdıklarının her bir satırında onun kırılgan, naif ve yalnız varlığını hissederiz. Ben hemen hemen her gün Bahariye Caddesi'ndeki Geren Apartmanı'nın önünden geçerken onun çocukluğundaki şifayı, bakla tarlasını anlattığı anılarına kaptırırım kendimi. Büyük yazar Selim İler'i aynı zamanda bana göre son İstanbulludur. Melun adındaki 2013 verim olan romanın alt başlığı Bir Us Yarılması. Türk edebiyatında yaratılmış en dolgun karakter Sayro Usman üzerinden edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinemanın yanı sıra tarih, siyaset, toplumsal bellek, kültür, gelenek, görenek ve derinlemesine ruh çözümlemelerinden oluşmuş bir başyapıt. Yazar kitabında geçmişin değerlerini sorgulamadan bugüne nasıl karşı geliyorsa, geçmişi yok sayarak var olmaya çalışan bugüne de aynı şiddette itiraz ediyor. Vaktinizi dolu dolu düşünerek, sonuçlar çıkararak ve zenginleşerek geçirmek isterseniz, Selim İleri ve Melun bunun için çok elverişli. 46. program sona erdi sevgili dostlar. Sinema gerçekten bir şenlik ve öğretici bir yer göstericidir. Sağlıcakla ve dostça kalın.